Alo.
Alo.
Ne haber abi?
İyi abi, sağ ol, senden.
İyilik benden de, ne olsun. Haberlere bakıp duruyorum. Geçen yılı savaş çıkmasın diye bitirmiştik. Venezuela başkanını kaçırdılar.
Abi yani umarım burada kalır. Yani daha gerisi de gelecek gibi duruyor ya.
Hala bombalıyorlarmış bugün. Öyle okudum.
Yani işte Küba, Kolombiya, işte Grönland falan, adam şu anda patron çıldırdı. Yani ciddi ciddi başka daha küresel bir noktaya gidebilecek bir şey olur mu? Onu da bilmiyorum ki. Yani ya bu mevzuyu bence şu anda konuşmayalım. Çünkü bu mevzu şu anda çok hem belirsiz hem de ne konuşsak şeye dönecek yani. Tahminden öteye gitmeyecek baktığında.
Tabii ki.
Ya bir de artık öngörülebilirlik konusu çok başka bir noktaya evrildi ya genel olarak. Dünya genelinde de öyle. Yani ben birkaç saat işte o gün bakmadım şeye, Twitter'a, dışarıdaydım. Sonra işte arayan eden falan filan oldu. İşte Maduro'yu kaçırmışlar falan deyince, hani Amerika operasyon yapıyor, Maduro'yu kaçırmışlar deyince, ben de hani operasyon sırasında herhangi bir sıkıntı olmasın diye, hani Venezuela'nın kendi ordusu bir operasyonla kaçırdı zannediyordum. Bu benim naifliğimle alakalı bir şeymiş.
Adamın 32 tane mi 36 tane mi ne korumasını falan hepsini temizleyip öldürüp öyle
Abi çok,
kaçırmışlar.
yani çok acayip seviyeler. Hani bu mevzular 2025'te bunların hala olabiliyor olması da dehşetli. Neyse yani hani o kısma çok işte devam etmeyelim ama takipteyiz yani. Şimdi 2025'in son programında hatırlıyorsam TDK'nın belirlediği 5 tane işte kelime adayını konuşmuştuk. Biraz aslında kaba hatlarıyla birazcık yüzeysel olarak konuşabilmiştik haliyle. Hepsini birden konuşmaya çalıştığımız için. Hatta o gün de acaba bu kelimeleri hani tekrar ayrı ayrı programlar halinde konuşalım mı? Çünkü kelimenin alt kırılımında çok fazla detay var. Yani hem sosyolojik hem psikolojik çok fazla bence açılabilecek konu var. Yani oradaki kısa tespitlerle ilgili. Ya ben ilk kelimenin çorak olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun da sebebi sanırım İzmir'de yaşamam da olabilir. Yani su kesintisi hikayesi, çünkü zıvanadan çıktı burada. Yani ilk programı işte susuzlukla ilgili yapmıştık. O zaman daha yani yaz olmasına rağmen, yani yağış rejimi son derece kısır olmasına rağmen iki günde bir kesiliyordu. Şu anda her gün kesiliyor ve önümüzdeki süreçte de gündüzleri de kesilmeye başlayacağına dair belli, dedikodu demeyeyim ama tahminler var. Şu anda işte gece 23'te kesiliyor, 5'te tekrar geliyor. Yani o yüzden de bu mevzunu, daha doğrusu ilk gene konuştuğumuzda hatırlıyorsan Ankara'da böyle bir sıkıntı yoktu. Sonradan Ankara'da da olmaya başladı. Sıklık durumu nedir bilmiyorum ama pek çok ilde de aynı mevzu var. O yüzden de fiziksel kuraklık kısmı, yani bu çorak kelimesinin fiziksel kuraklık kısmı zaten şu anda içinde bulunduğumuz, yaşadığımız daha net, somut bir gerçeklik. Oradaki o TDK'nın yaptığı tanımı tekrar bir söyleyeyim mi?
Söyle tabii.
Yine böyle bir şey olması açısından.
Söyle tabii.
Yani
söyle.
Hatırlatma bağında. Çorak, kısır toprak anlamındaki kelime, manevi dünyadan küresel ısınmaya kaynaklı susuzluğa kadar geniş kapsamlıdır. Şimdi bu fiziksel kuraklık kısmını zaten o iki bölümde peş peşe konuşmuştuk. Sonra sen yeni yılın ilk programı olarak zaten bu ikisini birleştirerek biraz da güncel bir hale getirdin. O yüzden de hani bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyen dinleyiciler zaten o programı tekrar dinleyip oradaki teknik detaylara da hakim olabilirler. O yüzden ben bu fiziksel kuraklık kısmını çok fazla detaylandırmak istemiyorum. Önümüzdeki süreçte bu susuzluk hikayesi, bu su kesintileri mevzusu biraz daha başka bir noktaya evrilirse belki yine başka bir programın içinde başka bir formatta bir şeyler yapabiliriz. Yani belki küresel ısınmayla ilgili birlikte değerlendirebiliriz falan.
Bunu konuşacağız. Belkisi yok bence bunun. Çünkü bu sabah gördüm bir veri. Dünya Kaynak Enstitüsü diye bir uluslararası kurum var. Onların yaptığı çalışmaya göre 2040'ta Türkiye'deki kuraklık seviyesi %80'in üzerine çıkacakmış. Yani bayağı çölleşecek Türkiye diyorlar. 2040'a şunun şurasında ne kaldı?
Ve zaten netice itibariyle o %80'e gelene kadarki kısmı da işte hani kısmi, biraz daha fazla, biraz daha fazla derken bütün yaşamı çok ciddi etkileyecek bir şey. Yani aslında daha doğrusu şey gibi, yani %80 artık konunun bittiği nokta.
Evet.
Yani o yüzden de 2040'ı değil de içinde bulunduğumuz dönemi, hatta işte 2030, 2035 o aralarda da ne kadar sıkıntılı olacağını düşünmemiz lazım bence.
Bence bu yıl içinde bir tur daha bu konuyu ayrıca tartışacakmışız gibi geliyor. Çünkü kış da çok verimli geçmeyecek gibi bu kış.
Geçmeyecek. Yaz zaten iki yazdır özellikle hani İzmir'de ben biliyorum. Yani Antalya, Adana, İskenderun'dan hiçbir farkı yok mesela İzmir'in. değil. Yani önceki aylarda öyle değildi. Yani çok o abartılı çöl sıcaklarının olduğu periyotlar bir aylara falan çıktı mesela. Eskiden 1-2 hafta falan oluyordu. Aylarca hiç zaten yağmur yağmıyor. Bir de sürekli nüfus artıyor abi. Yazlık beldeler doluyor taşıyor biliyorsun yani. Artık hani bayrama seyrana da gerek kalmıyor. O yüzden de ya tüketim de çok daha fazla artmış durumda. Kesin konuşacağız gibi duruyor. Şimdi aslında 3 tane farklı bakış açısı konuşmuştuk hatırlıyorsan son programda. Bu bir tanesi fiziksel kuraklık daha az önce konuştuğumuz. İkincisi manevi kuraklık. Yani aslında insanların yaşam sevincini kaybetmesi, ruhsuz bir hale gelmesi, hayatta kalma içgüdüsüyle ahlaki değerlerin kaybolması ve insan ilişkilerinin zayıflaması gibi. Yani aslında orada işte bir kuraklık metaforu var. Üçüncü de senin o programda bahsettiğin verimsizlik konusu. Yani aslında toplumsal olarak yaşadığımız şu anda bir verimsizlik durumu var. Yani hayatı yaşayış biçimi, zaman kullanımı, iş hayatındaki verimsizlik gibi. İnsanlar sosyal ilişkilerinde de o keyfi alamıyorlar. Birbirinden beslenemiyorlar. Herkes kendi derdine düşmüş durumda. Yine ebeveyn çocuk aile ilişkilerinde aynı konular var. Bu çerçevede bence konuşmak olayı biraz daha anlaşılır bir hale getirebilecek diye düşünüyorum.
Bence zaten bunun dışında da başka bu terimle ilgili ne söyleyebiliriz bilmiyorum. Aslında hepsi birbirine çok benzeyen birkaç kavram birden içinde bulunduruyor bu. Varoluşsal bir boşluk hissediyoruz. Bu 2025'in kelimesi olmasında bence çok önemli bir faktör. Yani iş, ev, bir sosyal hayatımız var ama bunun ötesinde hiçbir anlamımız, hiçbir amacımız yokmuş gibi hissetmeye başladık hepimiz. Bu çok sıkıntılı bir durum. Bu sürekli insanın kendini bir eksik hissetmesine neden olan bir durum aynı zamanda. Bu beraberinde bir duygusal donukluk, bir duygusal tükenmişlik de getiriyor. Daha önce zevk aldığımız, keyif aldığımız aktivitelerin hiçbirinden keyif almamaya başlıyoruz. Hiçbirinden mutlu olmuyoruz. Sanata ilgi duyamıyoruz. Doğadan uzaklaşıyoruz. Sevdiklerimize karşı bir hissimiz kalmıyor bir süre sonra. Her şey rutin ve sıradan hale geliyor. Sevincimiz olmuyor, heyecanımız olmuyor, coşkumuz olmuyor. Bu aynı zamanda bir içsel motivasyonu, yaratıcılığı da bitiriyor. Bak abi mesela müzik en çok herkesin öyle veya böyle bir şekilde ucundan kenarından dinlediği bir şey. Bazısı hobi olarak, bazısı profesyonel olarak ama neredeyse rap müzik dışında hiçbir şey kalmamış halde şu anda. Yaratıcılık bitti. Pop müzik bitti. Türk müziği bitti. Sanat müziği bitti. Yok oluyoruz. Bağlanma duygusu bitiyor bunlarla beraber. Bunlar olmayınca bir bağlanma da hissetmiyoruz. Hiçbir yere aidiyet kalmıyor. Bağlılık kalmıyor. Bu beraberinde bir yalnızlık getiriyor. Bunu da çok konuştuk. Bunu da programını yaptık. Bununla beraber bir yön duygusu kalmıyor insanın. Yani ben neredeyim, nereye gideceğim, neyi önemsemeliyim, neyi önemsememeliyim. Bu yön duygusu kalmayınca değerlerimiz de kalmıyor. Bugün yaşadığımız ahlaki çöküşün bir nedeni de bu. Ben böyle düşünüyorum.
Senin söylediklerine aslında ek olarak benim söyleyebileceğim bazı şeyler var. Hatırlarsan bu 80'lerde distopik bilim kurgu filmleri vardı. Sonradan işte 90'larda devam etti. Bazıları seri olarak devam etti. Mesela iki tane örnek vardı. Bir tanesi işte Terminator serisi. Bir tanesi de Resident Evil serisi. Şimdi orada şey hikayesi vardı. Yani bir tanesinde işte makinalarla, robotlarla, işte sibernetik organizmalarla insanlar bir savaşa tutuşuyorlardı. Ve aslında biri birinin ikamesi gibi oluyordu. Yani dünyadaki mevcut hayatı ele geçirmek gibi. Diğerinde Resident Evil'da da işte bir virüs yayılıyor ve insanlar yavaş yavaş zombilere dönüşüyorlardı. Bir grup insan da işte onlarla savaş yapıyordu falan. Şimdi ikisi de taca çıktı abi. Garip bir şekilde. Bence o oradaki öngörüler gerçekleşmedi. O da şöyle ki ya bir savaş durumu yok. Bir tanesinde aslında işte yapay zeka ve teknoloji insanların kullanımında ve insanlar gönüllü olarak yani bir mücadele halinde değil de gönüllü olarak bunu kullanmaya ve robotlaşmaya bir yerde başlamaya yüz tuttular diyeyim ya da meyillendiler. Bir tarafta da manevi olarak da zombiye dönüşmeye başladılar. O da işte bu ruhsuzluk hadisesi yani senin az önce söylediğin mevzu. Yani insanlar bir şekilde hayatta kalma noktasındalar. Yaşamla ilgili olan beklentiler çok daha düşük bir seviyeye geldi. O beklentilerin de neredeyse tamamı artık maddi şeylerle alakalı. Yani fiziksel deneyimlerle alakalı. Orada bir maneviyat, değer yargısı, ahlak ve daha önce de konuştuğumuz insanın kendini gerçekleştirme arzusuyla alakalı hiçbir motivasyonu kalmamış durumda. Ya elbette bunun dış şartları var. Zaten dış şartlar sertleştiğinde doğal olarak piramidin en alt basamağına ya da en primitif tarafa doğru bir geçiş oluyor. Yani hayatta kalma konusuna tekrar bir geri dönüş oluyor. O noktada da bu aslında tabii ki insanlarda manevi bir kuraklığa sebep oluyor. Yani keyif alamadığı olmadığı noktada ya da daha doğrusu hayatta kalma konusunu riskli bulduğu anda, daha henüz orayı çözemediğini düşündüğünde ya da oraya geri döndüğünü düşündüğünde diğer şeyler çok daha hem lüks gibi gelmeye başlıyor hem de diğer konuları çözemedikten sonra o tarafı artık düşünememeye başlıyor. Bence bu yani çorak kelimesinin ya da işte kuraklık kelimesinin maneviyat tarafındaki karşılıklarından bir tanesi de bu. Ellerinde işte telefon olan, toplasan 50-60 tane kelimeyle günü idare etmeye çalışan, diyalogları son derece sınırlı olan, yani işte WhatsApp'ta yazdığı dışında herhangi bir şey yazmayan, adam akıllı bir şey okumayan, işte belli bir kelimenin üstüne çıkamayan, karmaşık metinleri anlaşılmaz bulan, kendi dilini konuşmayı yazmayı unutan bir insan güruhu haline gelmeye başladık. Maalesef alttan gelen nesillerde bu konu zaten başlı başına bir problem. Yani çünkü orada artık bunun pratiği de kalmamış durumda. Bilmiyorum sende nasıl oluyor ama ben bazen mesela böyle mesaj yazarken falan normal günlük konuşma dilinden ziyade yazı dili kullanacağım zaman böyle yapacağız falan diye bir şey yazacağım zaman bunu acaba yapacağız mı yazsam, yapacağız mı yazsam? Hani yapacağız yazmak da birazcık şey mi oluyor? Hani onu kendime yakıştıramıyorum. Yapacağız yazdığım zaman da Kemal Kılıçdaroğlu gibi oluyor. O yüzden de yani hani belirgin bir şekilde ki ben birazcık takığım biliyorsun bu yazma yani şey Türkçe doğru kullanma kısmı ile alakalı. Orada bende bile bir erozyon oluşmaya başladı yavaş yavaş. Şimdilik bu maddeyi bence burada bir bırakalım. Şeye geçelim yani şu senin o geçen yayında söylediğin bence kritik bir konuydu o. Yani fiziksel kuraklık ve manevi kuraklık ya da çoraklık konusu aslında tamam metaforik özellikle ikinci madde ama verimsizlik konusu bence arka planda gibi görünen ama belki de kelimenin gerçek karşılığı da bu. Daha geniş bir tanım baktığında.
Oradaki verimsizlik yani bu toplumsal verimsizlik, hayatı yaşayış biçimindeki verimsizlik, zaman kullanımındaki verimsizlik, iş hayatındaki verimsizlik gibi şeyler bu manevi olarak yaşadığımız çoraklığın o durumun sonucu bence. Hiçbir bağlılık kalmayınca kimsenin hiçbir şeye, hiçbir değeri kalmayınca, insanlar hobi edinemeyince, bu hobiler paraya dönüşmüyorsa niye yapayım demeye başladığı zaman bu ister istemez bir verimsizliğe yol açıyor. Demin de söylediğim gibi günlük hayatın yani iş, ev koşuşturması, sürekli bir yerlere para yetiştirme telaşı başka herhangi bir şeyle ilgilenmesini insanın hatta kendisiyle ilgilenmesini, dönüp kendine bakmasını, ben nerede duruyorum, ne yaşıyorum demesini engelliyor. Bunları engellediğin durumda da kaçınılmaz olarak toplumsal bir verimsizliğe evriliyor bu. Sen de öyle hissediyorsun, ben de öyle hissediyorum. Bizim çevremizdekiler de böyle hissediyor. Dolayısıyla toplum bir süre sonra verimsiz bir alan haline geliyor. Çoraklık bu anlamda çok oturan bir kelime, bir kavram. Tıpkı susuzluk gibi. Su kesintisi nasıl 3 ay önce 2 günde 1'diyse, şimdi her günse belki 3 ay sonra haftada 1 belki su alabileceğiz. Bu verimsizlik de böyle. Bizim aklımız verimsiz hale geldiği için bunun yansıması da hem işimize oluyor hem hayatımıza oluyor. O bireysel çoraklık toplumsal bir verimsizliğe dönüşüyor. Tıpkı müzik üretilemiyor dedim ya, onun gibi düşün. Yani müzik de yok, resim de yok, edebiyat yok, güzel sanatların hiçbiri neredeyse yok. Hiçbir şey kalmıyor yavaş yavaş. Her şey hayatımızdan çıkıyor. Bunları aramaktan da vazgeçiyoruz.
Evet, aslında ben verimsizlik deyince aklıma harcanan zaman, emek ve çabanın bir şekilde karşılığını bulamaması. Yani bir ürün olarak, bir sonuç olarak karşılığının bulunamaması gibi algılıyorum mesela. Ve biz genel olarak toplumsal anlamda hiçbir zaman böyle çok verimli bir toplum değiliz bence. Değildik zaten önceden de. Ama şu son senin söylediğin konu bence en üzüntü verici olan. O da böyle bir arayışın kalması. Olması. Yani bir şekilde yanlış çaba, yanlış emek, yanlış zamanda, yanlış belki şartlarda yapılan bazı şeyler doğru sonuçlara sebep olmuyordu belki ama bir arayış devam ediyordu. Yani insanlar öyle ya da böyle çok sistemli olmasa da bir çabaları vardı ve ne olursa olsun herkes bunu denediği için de mutlaka arada iyi örnekler, doğru örnekler çıkıyordu. Yani o söylediğin sanatla ilgili, edebiyatla alakalı aslında belki de ürün anlamında bizim gördüğümüz, beğendiğimiz, belli bir sürdürülebilir olan şeyler bu bitmek bilmeyen çaba sayesinde ortaya çıkıyordu. Yani deniyorlardı, yanılıyorlardı, öykünüyorlardı. Bir şeyler yap. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Yani kendi çapında da olsa. Mesela çok büyük bir bütçe olmadan da bazı şeyler yapılabiliyordu. Şu anda her şey için çok fazla imkan var. Aslında baktığında yani bir şey yapmak için o bilgiyi bulmakta, onun mecrasını bulabilmekte ve bunu sunabilmekte çok mümkün. Ama artık insanların bununla alakalı ne bir hevesi kaldı ne de aslında o verimi elde edebilecek kadar o yatırım yapmaya da gönlü var. Yani sonuç itibariyle verimli bir şey ortaya çıkartabilmek için bir kere sadece emek ve çaba da yetmiyor. Ya bir donanım lazım, yani bir ekipman lazım, bir malzeme lazım ve bir süreç lazım. Yani bunların hiçbir tanesine şu anda hiç kimsenin yapmaya sanki gönlü yok gibi geliyor bana. Yani imkan çok ama motivasyon yok. Bir yandan umut da yok. Bir kalite beklentisi de kalmamış durumda. Yani bence sosyal medyanın en büyük eksilerinden bir tanesi herhangi bir şeyin çok sayıda insan tarafından görülmesi, beğenilmesi, takip edilmesi, paylaşılması çok ana bir faktör. Şimdi bu noktada da insanların aslında yaptıkları herhangi bir şeyle alakalı. Bu bir hobi için de olabilir, yapılan bir iş de olabilir. Beklentiler hep parasal beklentiler, maddi somut beklentiler olduğu için de burada kalite algısı tamamen ortadan kalkmaya başladı. Yani ne kadar çok insana hitap edebilirsem, o insanların sosyal seviyesi nedir, yaptığım işin kalite seviyesi nedir, ben kimlere bu işi sunmak istiyorum ve kimlerin bunu beğenmesini, algılamasını, anlamasını istiyorum kavramları tamamen ortadan kalktı. Yani burada niteliksel hiçbir kaygı yok. Tamamen niceliksel olarak çok fazla insan görsün, paylaşsın. Bunun da belli biliyorsun algoritmik formülleri var. O noktada da ortalamaya hitap edebilmek için de herkes vasat diyebileceğimiz işler yapmaya başladı. Ve bunun da karşılığı da şey olarak da ya da gerekçesi de çok net bir şekilde bulunabiliyor. Yani netice itibariyle para kazanmak için yapıyorum. Ben bunu bu şekilde yaparsam para kazanabilirim. Eğer daha üst kalitede yapıp da bunun bir şekilde ben karşılığını para olarak alamayacaksam da sadece ve sadece işte ütopya peşinde koşan bir idealisten öteye gidemem diye düşünüyor insanlar. Bu öyle bir furya haline geldi ki çok da normalleşti. O yüzden bir şeyin kalitesiz olup olmaması hiç önemli değil farkındaysan. Yani kalitesiz bir iş yapıp da insanlara sunmak aslında sanki olağan bir durum gibi. Bununla ilgili bir şey yok yani. Hani bir eleştiri mekanizması da kalmadı. Bir beklenti de kalmadı insanlarda. Vasata herkes çok hızlı bir şekilde alıştı gibi geliyor bana.
Normal değil mi bu? Bence normal. Çünkü herhangi bir şekilde anlam duygusunu kaybeden birisinin geleceğe yönelik bir umudu olması mümkün değil. Umudun olmayınca bir sorumluluğun da olmuyor. Bir sorumluluk da hissetmiyorsun. Dolayısıyla tatmin dediğin şey, hayattan aldığın tatmin anlık hazlarla ve tüketime dayalı oluyor. Sosyal medyada buna inanılmaz bir zemin hazırlıyor. Öyle kullanılmasa çok faydalı olabilir ama öyle kullanıldığı zaman da bunu acayip kolaylaştıran bir altyapı. Kimse hiçbir şeyle ilgili planlama yapamıyor. Herkes popülist gidiyor. Bir şey gündem oluyor. Herkes onunla ilgili yazıyor, çiziyor, bir şeyler söylüyor. Birazcık popülaritesi artsın istiyor. Onun ötesine kimse geçmiyor. Böyle olduğu zaman eğitimin de bir önemi yok. Altyapının da bir önemi yok. Bunların hiçbir önemi var mı? Böyle bir durumda yok. Kimsenin de umru olmuyor zaten o yüzden. Kendi kendini yiyip bitiren bu hani şey resimleri vardır ya, kendi kuyruğunu yiyen yılan. Bu tam onu anlatan bir durumun içindeyiz biz. Onu yaşıyoruz toplum olarak.
Abi burada bak aklıma şey geliyor. Hatta bizim ilk iki bölümde bölüm başlıklarına koyduğumuz böyle gönderme yaptığımız işte Susuz Yaz ve Kurak Günler filmleri aklıma geliyor. Yani aralarında nereden baksan 60 sene var. Yani Susuz Yaz 1963 filmi. Kurak Günler 2024. O filmlerde aslında bu konuştuğumuz 3 maddenin 3'ü de vardı. Yani insanlar tabii belki biraz daha olayı sadece ve sadece özellikle Susuz Yaz filminde işin işte o feodal yapı içindeki o sınıf ayrımı ve oradaki o çekirdek ailedeki aslında yine ağalık sistemine benzer formatta belki anladılar ama orada çok fazla detay vardı. Yani aslında bir verim sıkıntısı da konuşuluyordu orada. Manevi olarak o çoraklık mesela Erol Taş'ın oynadığı karakterde çok net belliydi. Ve nihayetinde de bu durumların ortadan kalkması için de hani ciddi bir çatışma ve sonucunda da bayağı bildiğin ölüm yaşanmıştı. Şeyde ise Kurak Günler filminde ise biraz daha tabii günümüzdeki daha yoğun olan hem siyasi gündem hem de aslında insanların çıkarları doğrultusunda ne kadar pragmatik olabilecekleriyle alakalı. Orada da şey hikayesi vardı. Yani kurgusal bir Anadolu kasabası gibi ama işte obruklar var ve ciddi bir kuraklık yaşanıyor. Biraz böyle hani Konya ve civarındaki bölgeye atfedilmiş. İşte bir tane savcı oraya atanıyor. O savcının oraya adapte olma sürecinde orada yaşayan insanların savcıyı kendi taraflarına çekebilmek için yaptıkları işte entrikalar, bir ton sapkınlık, bir ton kanunsuzluk mevzuları vardı. Biraz fazla spoiler içerdi bu arada söylediğim şeyler ama yine de şey gayet izlenebilir filmler yani. Hani zaten öyle bir ekstra sürprizli son gibi bir şey aramıyoruz. Ben aslında bunları seyrederken de cidden bu 3 madde tarafından bakmamıştım da bugün bunları konuşurken şimdi onlara tekrar bir hani izlediğim sekansları böyle bir gözümün önünden geçirdiğimde bunların hepsi çok net bir şekilde şeyin içinde var. Sadece o aradaki 60 senelik zaman diliminde de şöyle bir şey net olarak gözüme çarpıyor. Bir tarafta yani Susuz Yaz filminde işin içine en fazla işte jandarma falan dahil oluyordu. Yani o köylülerle o su şeyinin, su kaynağının yani kuyunun olduğu arazi arasındaki o işte o kaynaktan kullanımına izin verilme verilmeme mevzusuna jandarma bir şekilde el koyuyordu ama netice itibariyle Erol Taş'ın o arazisinde olduğu için de kullanım hakkı ondaydı. Şimdi diğer tarafta insanlar o gücü başka şekillerde ve net somut yöntemlerle değil de arka plandan tehdit şantajla nasıl ele geçirebileceklerini anlatıyordu Kurak Günler. Yani aslında o 60 sene içerisinde de siyasetin insan hayatında nerelere geldiği, aslında ahlaken bir şeyleri doğru yapıp yapmamanın ötesinde hangi gücü eline geçirirsen işleri nasıl gördürebiliyorsun ve suç olan şeyleri bile suç kapsamından nasıl çıkartabiliyorsun gibi bir ayrı bir şey vardı.
Abi şimdi bu manevi çoraklık öyle pis bir şey ki insanın içi boşalınca birbirine güveni kalmıyor, dayanışma kalmıyor, derin bağlar kuramıyor kimse kimseyle. Bunu güven bölümünde de çok konuştuk. Toplumsal normlar ortadan kalkıyor. Toplumsal değerler ortadan kalkıyor. O değerlerin ortadan kalkması demek ne o az önce söylediğin o siyasetin insanların hayatını ne kadar etkileyebildiği hikayesi öyle bir noktaya geliyor ki artık kim neyi nereden koparırsa haline geliyor. Çünkü hiçbir değer yargısı yok. Bu da tabii kaçınılmaz olarak bir sonraki adımı giderek zorlaştırıyor bu ne kadar uzun sürerse. Dolayısıyla yani sen birey olarak da içinde yaşadığın toplumu, sistemi sürekli daha anlamsız hale getiriyorsun. Daha verimsiz hale getiriyorsun. Bu bir kısır döngü gibi değil yani kar topundan çığa dönmesi gibi bir dönüşüm oluyor burada. Bu sürdürülebilir bir şey mi? Bence değil. Yani bir noktada bu iş çökecek. Zaten ekonomik olarak çöküyor görüyoruz. Emeklilerin durumu ortada. Asgari ücretlinin durumu ortada. Bu giderek de kötüleyecek. Ortalama gelir asgari ücrete her gün daha çok yaklaşıyor. Dolayısıyla bunu da konuşmuştuk. Nüfusun bu da %80'i demek. Bu böyle devam edemez. Bireysel bir takım bir şeyler yapılabilir mi? Ondan da emin değilim. Yani bu sefer gerçekten ya hep beraber ya hiçbirimiz durumu söz konusu bu konuda. Yani o geri kalan %20 de %80'le beraber dibi boylayacak bu gidişle bana kalırsa.
Abi zaten bir yandan da şöyle de bir durum da var. Yani şimdi bu konuştuklarımız doğrultusunda bunu daha az hisseden ya da işte yani manevi olarak kendi beslemeye devam eden ya da bir şekilde o yaşam sevincini geri kazanmak için, o ruhu geri kazanmak için bir şeyler yapan insanlar da ya da daha verimli yaşayan, zamanı daha doğru kullanmaya çalışan, bir şekilde dolu dolu yaşamaya çalışan, kendini gerçekleştirmek gibi bir kaygısı olan insanlar da çok yalnızlaşmaya başladı bu arada. Yani sistem öyle bir sistem ki bir şekilde o senin söylediğin norm, toplumsal bir norm haline geldi dedin ya. Yani normallerle anormaller yer değiştirmeye başladı. Dolayısıyla da sen aslında ben bu düzene ayak uydurmayacağım ya da bu genel konjonktürden birazcık dışarıda bir hayat, başka bir hayat mümkün diye düşüneceğim dediğin noktada zaten yalnızlaşmaya başlıyorsun. Yani zaten organik bir izolasyon süreci var. Onun dışında da insanlarla bunları mesela konuşamaz bir hale geliyorsun. Yani can derdinde olan insana sen ya abi senin bir hobin var mı falan filan dediğinde konu şeye dönüyor.
Ne diyorsun abi sen diyecektir.
Ha, yani işte senin tuzun kuru tabii gibi bir noktaya geliyor. Ya tabii bu arada zaten şöyle bir durum da var. Bunlar çoğu insan tarafından da aslında şey yani keyifli olunduğunda yapılabilecek şeyler ya da bir insan mutlu olduğunda zaten bir şeyler de üretebilir. İşte hobisi de olabilir. Daha verimli olabilir falan diye düşünüyor. Ya ben birazcık tersini düşünüyorum. Yani insanlar bunları yaptığı noktada mutlu olabilir diye düşünüyorum ama hala daha netice itibariyle bir şekilde hayatta kalmakla alakalı derdi olan, kaygısı olan bu vahşi orman kanunlarında hayatta kalmaya çalışan insanlar için geri kalan şeyleri şu anda düşünmek lüks gibi geliyor. Yani ihtiyaç gibi gelmiyor. Yani bunları halledemedikten sonra onların bir anlamı yok diyor. Şimdi bir yandan da doldurulması gereken manevi boşluklar var. Oraları da birazcık en azından durumu iyi olanlar işte maddiyatla doldurmaya çalışıyor. O da başka bir boşluk yaratıyor. İşte insanlar birbirinin aslında çok yanında da duramıyorlar artık gibi geliyor bana. Yani çok ciddi böyle toplumsal sınıf ayrımı da çok belirgin bir şekilde ortaya çıkmaya başladı gibi sanki. etmek. Yani artık insanlar birlikte ya eğlenemiyor, birlikte aynı ortamlarda vakit geçiremiyor. Herkes kendisi gibi olan insanlarla bir arada olmak istiyor. Ama orada da işte bu hani hep Türkiye için söylenen kültür mozaiği konusu vardır ya, bu artı bir değer gibi konuşulan. O bence yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı. Yani ortada evet bir mozaik var belki. Eskisine göre belki de daha da çok çeşit var. Ama bu mozaik birbirine entegre olamıyor. Artık bir potada eriyemiyor. Yani dikkat edersen, hatta bunu da şey bölümde, stres bölümünde konuşmuştuk sanırım. Yani herkes barut fıçısı gibi zaten. Ve en ufak bir eleştiriye kimsenin tahammülü yok. Hiç kimse kendisi gibi düşünmeyen kimseyle konuşmak da istemiyor. Bir arada olmak da istemiyor. Farklı sosyoekonomik gruptan insanlara tahammülü yok kimsenin. Nereden baksan böyle toplumsal olarak böyle bin bir parçaya bölünmüş. Etnik olarak öyle, ekonomik olarak öyle, siyaseten öyle.
Birbiriyle hiçbir bağı olmayan, hiçbir ilişkisi olmayan bağımsız
gruplar.
Atomlar yığını halinde böyle.
Aynen,
şey,
aynen, aynen. Hatta yığınlar gibi yani. Yığından kastım da şey, orada da bir anlamlı bir bütünlük yok.
Yok.
Yığın. Yani orada da bir anlamlı bir bütünlük yok.
Bir toplum, yığın, toplum yok ortada yani.
Toplum diye bir şey asla yok. Yani insanlar zaten toplumsal hayatın içerisindeki sorumluluklarının da artık hiç farkında da değiller. Ya da hani hiç öyle bir şeyi önemsemiyorlar, umursamıyorlar. Acayip bir bireysellik de var zaten. Ve hani çekirdek aile dışında kimse kimsenin umurunda değil, ama bu arada çekirdek aile de kendi işine geldiği kadar umurunda. Yani o da işte her şey iyi gittiği nokta. Kötü gittiği anda o da çok büyük düşman. Tabii, yani insanlar da acayip bir şey var. Hamaset durumu var. Ya bu da işte bir yerde de kutuplaştırmayı da besleyen bir şey. Çok rahat da konsolide edilebiliyorlar insanlar. Yani hani insaniyet dediğin şey vardır ya, hani böyle kullanılır. Yani insanlık öldü mü falan. Hani insaniyet namına falan diye bir şey vardı ya.
Öldü sanki ya.
Bence evet, yani hepimiz belli oranlarda uzaklaştık ya. Yani hiçbirimiz bence buradan azade değiliz. Hepimiz eskiye nazaran biraz daha benciliz. Biraz daha vicdansızız bence. Biraz daha körüz. Sağırız. Yani izole duruyoruz. Ben mi çözeceğim diyoruz. Zaten herkesin başından aşmış derdi falan. Yani öyle olmayan da öyle olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla da işte bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Abi niye biz bir şekilde iyi konuşamıyoruz? Yani niye... Niye hiçbir bölümde böyle hani bir şekilde...
Hep karamsar konuları mı seçiyoruz biz, yoksa öyle abi, mi denk geliyor acaba?
Abi bilmiyorum yani, yok aslında şeyi fark ediyor musun bilmiyorum da... Ya biraz işte böyle sosyalleşme noktasına gelindiğinde... yani çekirdek arkadaş grubunun falan bir tık dışına çıkıldığında... Orada mesela garip bir şekilde her zamankinden daha boş şeyler konuşuluyor mesela. Hani insanlar kafayı mı rahatlatmaya çalışıyorlar? Ya da bir şekilde etki alanında olmayan şeyler için kaygı duymayı ortadan kaldırmak için mi yapıyorlar bilmiyorum da... Yani artık mesela insanlar... şeyi bile konuşmuyorlar. Çocuk sahibi olanlar, işte okulla alakalı durumlar, sınav durumları, ondan bile sıkılıyorlar yani insanlar.
Sıkılıyorlar ama bunları konuşmadan da nasıl değişecek bunlar? Onu da anlamıyorum ben. Kaçarak çözemeyeceğimiz problemler bunlar. Görmezden gelerek. Deve kuşu değiliz ki biz.
Bir de şey de var abi. İşte bir miktar kaçıldı mesela. Tamam, durumlar daha iyi gitti mi? Yani gitmedi. Denendi bu. Denendi, sınandı. Olmuyor.
Kaçabilirsin ama saklanamazsın.
Aynen öyle. Neyse, yani velhasıl kelam, toparlamak gerekirse şu anda ülke nereden baksan çorak, nereden baksan çok ciddi bir erozyon durumu var her anlamda. Bir şekilde nasıl ki ilk iki bölümde şeyi konuştuysak, konunun yağışlarla bir alakası yok, ya da evde işte sen diş fırçalarken suyu kapattığın noktada su kesintileri ortadan kalkmayacak diye konuştuysak, bence bu çoraklık, kuraklık hadisesinin çözümünü de yağmur doğasıyla beklememek lazım. Bir şekilde yine konu şeye geliyor yani, olay evet hem bireysel hem toplumsal, ama ya bu durumu yine değiştirebilirsek biz değiştireceğiz. Yani belli ki artık zaten bu ülkedeki siyasi kurumlardan herhangi bir şekilde hiç kimse bir çözüm beklemeyecek. Bekleyemez yani. Ne iktidarı ne muhalefeti. Ya ben beklemiyorum en azından. Yani işte dünyanın farklı farklı yerlerinde bir şeyler yapılıyor. Yani tek tek saymayacağım ama bir şeyleri değiştirmek, yani değiştirmek derken en azından şu andaki bu kötü gidişatı biraz daha asgari bir müşteriye getirmek gerekiyor. Yani şu andaki düzen devam ettirilebilir, sürdürülebilir bir şey değil abi. Yani bir 5 sene daha böyle yaşayamayız yani. Ben buna kesinlikle kanaat getirmiş durumdayım. Şöyle düşün, 5 sene önce pandemi dönemiydi biliyorsun. Aslında herkes böyle acayip büyük travmalar yaşadı baktığında. Mutlaka ya kendisi oldu ya etrafındaki birileri, o ilk varyant, ikinci varyant vesaire. Yani çok böyle şeydi ya koşullar, çok sertti ve işte sokağa çıkma yasakları bilmem ne. Şu anda o dönemden bile çok daha kötü bir durumdayız. Her anlamda. Ekonomik olarak da öyle, sosyal olarak da öyle, psikolojik olarak da öyle. Dolayısıyla da oradaki o gidişatın böyle senin demin söylediğin çığ etkisi gibi o artan sıkıntısı bu önümüzdeki 5 senede hepimizin üstünden geçer yani böyle giderse.
Ben bu gidişle önümüzde bir 5 sene olduğunu düşünmüyorum.
Yani zaten bir yandan şöyle bir durum da var. Konuşmanın herhalde başında söyledim de. Yani işte öyle ya da böyle bir şekilde ekonomi hani düzelir diyemem ama düzelebilir. Sonuçta bu bir matematik. Ama işte akıl sağlığımızı kaybedersek, psikolojimiz geri dönülemez bir şekilde bozulursa, ahlaken tamamen çökersek, insaniyetten çıkarsak onun bence bir geri dönüşü de yok. Yani ne bireysel olarak ne toplumsal olarak. Bu iş ekonomiyle tek başına kurtarılabilecek bir durum değil yani.
Değil.
İnsanlar tabii daha çok ona bakıyorlar ama o yine de geri döndürülebilir bir şey. Ama diğerleri bir eşiği geçtikten sonra geçmiş olsun abi. Oradan sonrası hayat değil yani.
Değil. Ve oraya hızla gidiyoruz. Korkutucu olan o.
İsim vermeyeyim. Bir tane haber kanalının Twitter sayfasında bir tane fotoğraf, işte bir ultrason fotoğrafı. Bir tane insan, işte tek bir tane böbrek var. Altta da şey yazıyor. Tek böbrek yaşamaya engel değil diyor. Ondan sonra birisi de yorum yazmış. Abi doğru söyleyin, ekonomi o kadar mı kötü?
Trajikomik.
Evet abi. O zaman haftaya görüşmek
haftaya
dileğiyle.
Haftaya görüşmek üzere. Hadi. Selam. Görüşürüz.